Ayrım 25, sayfa 224. Şarap bilgisine ve saplantılara dair. Serhat'ın Ali'ye hayır dediğini duyan Garip, bu işe gönüllü çıkarak iki arkadaşını da çok sevindiriyor. İki şişe alarak masaları dolaşmaya başlıyor. Konukların sol tarafından eğilip hafif bir sesle kırmızı şarap isteyip istemediklerini soruyor. Kırmızılar gibi iki ayrı üzümden üretilmiş olan beyaz şarapları da başka arkadaşları dağıtıyor. Garibin şarap isteyip istemediğini sorduğu yaşlıca, iyi giyimli ve yakışıklı bir adam hangi cinsler olduğunu soruyor. Garip de şişelerin üstünü okuyarak Merlot ve Cabernet Sauvignon olduklarını söylüyor. Bunun üzerine adam, oğlum diyor. Madem bu işi yapıyorsun, iyi öğren. Merlot diye bir şey yok. Onun adı Merlot. Merlot. Anladın mı? Merlot. Hele ötekini hiç konuşmayalım. Cabernet Sauvignon'muş. Hayret ya. Garip şaşkınlıkla elindeki şişeye bakıyor. Beyaz etiketin üstünde açık seçik Merlot yazıyor işte. Merlot yazmıyor. Sonunda T harfi var. Arkadaşları da şefi de Merlot diyor. Bu adam yanlış biliyor herhalde. Ne var ki biraz önceki tokattan hala yüzü yanan ve müşteriyle takışmamak gerektiğini bilen saygılı Garip, "Peki efendim," diyerek şarabı kadehe dolduruyor. Diğer konuklara geçtiği zaman adamın sanki o hiç orada değilmişçesine "Cehaleti görüyorsunuz değil mi?" dediğini duyuyor. Türkiye'nin, belki de Avrupa'nın en lüks otelinde çalışan garsonun kalitesine bak. Masadaki bir başka adam. "Hep derim birader, bu millet hayvan geldi, hayvan gidecek. Türk köylüsü man kafadır. Ne kadar uğraşsan öğrenemez," diyor. Başka biri, "Köy enstitüleri devam etseydi belki eğitilirlerdi. Menderes onları kapatarak büyük bir hata yaptı," diyor. Öteki, köy enstitülerini kapatanın Menderes değil, İsmet Paşa olduğunu öne sürüyor. Karşısındaki itiraz edince, konu bir anda garipten kayıp, bir ağız dalaşına dönüşüyor. Şarap konusunda garibe bilgiçlik taslayarak tartışmayı başlatan adamın adı Koray. İnce uzun vücudu, kemikli yüzü ve hafif kırlaşmış saçlarıyla dış görünüşü dikkat çekiyor. Davetin başından beri Zehra'nın çocuk diye nitelendirdikleri dahil olmak üzere her dişiye dikkatle bakmakta, çünkü 70'ine vardığı bu günlerde hayatta onu kadınlardan başka ilgilendiren hiçbir şeyin kalmadığına karar vermiş. Bu yaşta fazla yemek yiyemez. Çünkü kilo almamak için sürekli diyet yapıyor. Para kazanmak da fazla ilgisini çekmiyor artık. Çünkü bekar olan Koray Bey'e parası yeter de artar bile. Güzel bir evde oturuyor. Aşçısı, şoförü, sekreteri var. Yurt dışı gezileri de o kadar ilgisini çekmiyor. Çünkü ömrü boyunca her kıtayı gezip durmuş. Londra ve New York'sa evi gibiydi. Fazla içki içmiyor, gardırobu dolu, futbol merakı yok, politikaya da ilgi duymuyor. Bu durumda yapacak tek şey kalıyor. Genç kadınlarla girişilecek maceralar. Ona heyecan veren, yaşam zevki tattıran tek konu bu artık. Koray Bey modalı ve kulağa ne kadar saçma gelirse gelsin, onun yaşında modada büyümüş erkeklerin hepsi birbirine benzer. Bir kere tamamı uzun boyludur. Yaşlandıkça kilo almamışlardır. Hepsi zamanında basket oynamıştır. Yelkencidir. Albümlerinde mutlaka onları küçük bir yelkenlide yeke tutarken gösteren siyah beyaz bir fotoğraf bulunur. Hepsi moda deniz kulübünde dans etmiş, genç kızlarla ilk flörtlerini orada yaşamışlardır. Hepsi iş adamıdır. Aralarından bürokrat, asker, politikacı pek çıkmaz. Hepsi İstanbul Türkçesi konuşur, hepsi köylülükten nefret eder, hepsi laik ailelerden gelir, hepsi iyi eğitim görmüştür ve hepsi kadınlara meraklıdır. Nasıl olur da bir semt insanları fiziksel özelliklerinden yaşam algılarına kadar birbirine benzetirdi bilinmez ama benzetiyordu işte. Hepsi de yaşlandıkça genç kızlara çekici gelen erkeklerdendir. Koray Bey gibileri yaşı daha genç kadınlarla duygusal hiçbir ilişki olmadan sadece cinsellik için beraber olmaya çalışırlar ama bunu söylemezler onlara elbette. Gerçi hayatın yolları dolambaçlıdır. Ne çıkacağı belli olmaz. Sapaklarla doludur. Bir amaçla yola çıkarsın ama kendini bambaşka bir yerde bulursun. Aşk, sağlık, aile, ölüm, başarı, para konularında navigasyon otomobillerdeki gibi düzgün işlemez. Bazen sadece cinsellik diye başlayan bir ilişki zamanla aşka evrilir. Bazen de aşk sanılan şeyin sadece cinsel dürtüler olduğu ortaya çıkar. İki insan birbirini tanıdıkça değişim kaçınılmazdır. Hatta kimi zaman başlangıçta aşık olan kadın ya da erkeğin duyguları zamanla söner, ona pek aldırmayan karşı tarafsa kul köle olur, sevda başına vurur. Karacaoğlan'ın dediği gibi, sevda, sevda derler be hey yarenler, bilmeyene bir acayip hal olur. Koray Alparslan'ın son yıllarda giderek artan bir saplantıyla kafasını sadece kadınlara taktığını belirttik. Bunun teorisini de yapıyordu arkadaşlarına. Zaten başka bir şey konuştuğu yoktu. Yaşlanan erkek diyordu, doğayı aldatmak zorunda. Nasıl mı olacak bu? Durmadan kadınlarla beraber olarak. Doğanın amacı türün devamı değil mi? Anne adaylarının vücutlarında, hormonlarında bir sürü şey değişmiyor mu? İşte onun gibi erkeklerde de doğa baba olacak adamı korumaya alıyor. Yani doğaya kafa tutuyorsun. Ben hala üretimdeyim. Beni yaşlı sayma diyorsun. O da senin salgılarını düzenliyor, hormonlarını yerine koyuyor. Koray Alparslan hayatta ve ekranda gördüğü her nesneyi, bulutları, mağaraları, akarsuları, ağaçları, kuşları, tabloları kadın bedenine benzetiyor, kadın bedenine tapıyor. Koray Alparslan'ın epey zamandır peşinde olduğu, kızı yatağa attığı için sevindiği bu günlerde bilmediği şey, ileride ona sırılsıklam aşık olacağı, onsuz nefes alamaz hale gelip yaşlılık yıllarını kendisine pek de aldırmayan kızın azarlarına maruz kalarak geçireceğiydi. Bu çaptan düşmüş yaşlı adam ve gücü kuvveti yerinde biraz da sinirli genç kadının ortak hayatı, Koray Alparslan'ın uzun yıllar boyunca edindiği ne varsa kıza bırakıp terki dünya etmesiyle ve havanın buz kestiği, serçelerin donduğu gri bir Şubat günü ikindi namazından sonra Moda Camii'nden uğurlanmasıyla sonuçlanacaktı. Ama hiç olmazsa son yıllarını bir parça mutluluk içinde geçirdiği söylenebilir. Ayrım sonu, sayfa 227.